Ayrım 45.
Sayfa 429. Yüzündeki benzerlik ilkten belirgin değildi. Güler gülmez ağıveren anındaki sarsıcı tanışıklık öndeydi şimdi. Haydar'la kurban arasındaki o benzerlik Emine'yi daha da toparlamıştı. Odanın dağıntısından ilk kez tedirginlik duymuştu. Uygun olmadığını bildiği halde yerinden kalkıp bir şeyleri toparlayıp sıralamaya girişmişti. Kurbanda elleri dizlerinin arasında sarkık, Emine'yi yatıştırmak isterce değişik yönlere bakmaya başladı. ''Buradan taşınır mısınız ki Emine Hanım?'' ''Yoo, taşınmıyoruz. O sıralar karıştı burası. Aslında hiç huyum değilken böyle oturup kaldım. Oysa toparlanmalı değil mi? Hele bu yırtılmış kağıtlar karışıklığı daha beter arttırıyor. Yaptığım açıkça tembellik.'' ''Kimlerdir ki bunlar? Saçıp edip gidenler. Emine Hanım biz bilir miyiz?'' Emine, bozgundan kaçınamayışının ve bozgunun bitişinin bu sözlerle başladığını anladı. Kurbandı karşısındaki, soruyordu. Haydar'ın anlatmaları vardı demek ona. Uygun açıklamalar getirebilmiş miydi acaba? Bu yapılamadıysa şaşkınlığa abanmanın çıkar yol olmayacağını bilerek durdu. Elindeki katladığı şeyi bir yana koydu. Guevara'nın, Lumumba'nın, ötekilerin afişlerini çekti, dürmeye başladı bu kez. Her dürdüğü resimle içinde kekremsi bir çekiliş, durulma oluyordu. Bu fotoğraflılar kimdi ki? Bilir miyiz Emine Hanım? Belki bilmezsiniz ya, yiğit kişilerdir. Yurtları için düşünmüşlerdir, vuruşmuşlardır. Elbet öyle olacak Emine Hanım. Başkası olur mu ki? Bana Emine Hanım demeseniz, Emine deyin sadece. Öylesi daha iyi. Konuk görmeye yabancılaşmışım. Üstelik ilk konuğum siz olunca bu benim için çok önemli. Başka bir şey. Kurban ayağa kalkıp o anda eve girmişliğinin somutlandığını belirtirce gülümseyerek sağ elini göğsüne bastırıp öne hafifçe eğilerek bir an durmuş, ardından da yeniden oturmuştu. Emine ağlayabileceğini, çünkü sert kabuklarının çözüldüğünü inanamayarak duymuş, gözyaşlarının yakışıksız kaçacağını bilerek yumuşayan şeyleri gülmeye çevirmişti. Az uyunmuş uykuların soldurduğu yüzünde gözlerinin birden çakan ışığı, parıltısı iyilik dolu vermişti. Saçları ensesinde topluydu yine. Görünümünü acemi bir ivecenlikle düşündü. ''Nasılsın Emine dışarıya karşı? Nasıl duruyorsun?'' Yatarken bile çıkarmayı gereksiz bulduğu ütüsüz pantolonuyla, mintan kesimli bluzuyla, kurbanı karşılarken düştüğü çırpıntılı iç dağınıklılığıyla konuğu için kolay yakınlık kurulabilir bir ev sahibi olduğuna inandı. Haydar iyidir, has selamları var. Amcaoğlumuz da burada minibüs şoförü dururdu. Bıçaklanma işinden dama alınmış. Yengemiz haber iletti. Bildik geldik, görüşmeci olduk. Mapushaneleri aynı, yerleri ayrı. Az zayıfçalar ikisi de. Mapusluğun kolayı yok. Haydar'ın mahkemesi başlamış. Müstantik ağır ceza istermiş. Can varken umut kesilmez. Seni danıştı bana. O gelemez bilirim ya, lakin içi, gönlü buradadır dedi. Teşekkür ederim size. Haydar'ı düşünmemek olur mu hiç? Yazamadım. İstediğimce yazdırmazlar ki, yazsam eline vermezler ki. Uydurma üç lafı da çiziştirmeyi istemedim. Alınmışlığı yoktur, biliyor seni. Mahpusluk kolay değil. Evet ya, yufkalaşmamış kardeşimiz. Biz de keder ettik. Lakin ne yapalım? Aramızda her aileden mahpus damına girmişimiz vardır. Bizim ora insanlarının halleri bu. Keder etmeyesin sakın. Haydar'ın anlatması seni de eziyete sürmüşler. Nasıl? Niye kıyarlar? Beni bıraktılar. Annemler Ankara'da. Dinleniyorum şimdi. Dışarı çıktığım yok da pek bakamıyorum kendime. Ondandır bozuk görünmem. Haydar'ın ne isteği var? Siz belki yeniden gidersiniz. Size katarım istediklerini. Ben 3 sefer vardım, lakin anca birinde saldılar. Bir daha epey göremem. Yarın Almanya'ya gidiyorum işçi olaraktan. Emine baktı kurbana. Gençliğini zorunluluklarla ağırlaştırmış, vaktinden önce aile büyüğü edilmesinin gereklerini her davranışına sindirmiş genç adama baktı. Üstündeki buruşu veren kötü dikimli giyimine, boynunu sıkan kentli işi frenk gömleğine, başındaki kasketten öte ona gülünç bir yabanlık veren bu giyim düzenine sevecenlikle daldı. Almanya'ya niçin gidiyorsunuz? Sizin işler orada eskisinden daha mı kötü? Kulak asma Emine, Emine Can. Emine nice yılların ardından acıtan güzellikleri yedekleyerek içine akıveren, yaşamaya inanmışlığın alçak gönüllü sabrını taşıyan insan adlarını geçirdi içinden. Onların has yanlarını, kurnazlık diye nitelenen sinmelerini, aşağılandıklarında yalana sığınışlarını utanarak düşünüyordu. Kurbanın güzel kara gözlerindeki yadırgayış silinmiş, artık Emine'ye rahatça bakabiliyor. Anlattıklarının çoğu Haydar'ın ağzından çıkıyor sanki. Konuğunun kapıda beklerkenki yabancılığı eksiliyor. O yakınıdır Emine'nin şimdi. Büyük kentlerdeki yaşayışın acemisi bu genç insandaki çevreye yadırgı durmama çabasına saygıyla bakıyor. Gideceğini söylediği Avrupa'nın endüstri alanında en önde gelen devletlerinden olan Alman sanayinin dolarla eş geçerlilik kazanan markını geçiriyor gözünden. Bu önce sömürülmüş, çaresizliğin alnında bırakılmış halkların Alman markına doğru akışını çiziyor düşüncesinde. İşverenlerin getiriverdikleri kolaycı açıklamaları dinler gibi. Biz yabancı işçi anlaşmalarını işçi yollayan devletin hükümetiyle yapıyoruz. Hiçbir sömürü söz konusu değildir. Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çalışacak yabancı işçilerin Almanya'daki işçilik koşulları titizlikle belirlenmiştir. Bir bilgisayar duygusuzluğu yanılmazlığıyla süren resmi ağzı dinliyormuşça Emine kurbana bakarken... Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çalışmayı arzuluyorsunuz. Bundan sevinç duyuyor ve size önce ülkemizi kısaca tanıtıyoruz. Federal Almanya Cumhuriyeti 248 bin kilometre kare büyüklüğünde ve yaklaşık olarak 60 milyon insanın yaşadığı bir ülkedir. Halen aşağı yukarı %50'si protestandır ve yaklaşık olarak %45 katoliktir. Federal Almanya Cumhuriyeti iyi kurulmuş bir ulaştırma ağına sahiptir ve ayrıca dünyanın en büyük sanayi ve ticaret gücüne sahip devletlerinden biridir. Türkiye Alman İrtibat Bürosu size bir iş buldu. O acımasız düzene, değil işveren ilişkilerine, konuşulan dilini bilmediği kesin bu genç adamın ürkerek de olsa tek çıkar yoldur deyip katılmasını düşünüyor. Bir ağabeydir o. Haydar'ı kolundan tutup okutmalara yollayan, bunun gerekliliğini kendisine yolunca yordamınca anlatan, iyilikseverlikten öte... Doğru olanı görmeyi bilen bir öğretmenin öğütlerini ezici yoksunlukları aşma çabası içinde bile tutmayı başarabilen bir ağabeydir. 3 ya da 2 yaş var aralarında Haydar'la. Oysa şimdi karşısında konuşan kişiyi dinledikçe önemi açıkça beliren büyük bir yaş ayrımı oluyor o yıllar. 4 kıştır kesimciye veriyoruz hayvanları. Kamer sayrılandı döşüm deyip duruyor. Anamızın gözlerinin akı karayı seçmezlenmesi baskınlaştı. Baştan Kamer ablamın kocası gitti Almanya'ya. Yoksul, üstelik turist pasaportuyla gitti. Çok zebillik çekti. Gene de buradan iyidir. Gönül verici yer değil ya, lakin parası ele geliyor. Neyse, fazla yakınmayayım. Çıkarını bulamadık. Kışın hayvanlara bakım kolaydır bizim orada. Gel gör ki, yaz bastı mı iş büyür. Çoban ister, sağıcı ister. İşin olanı kaldı mı bana? Enişte de gidince... Üstesinden gelmek zorumu iliğimi kesti. Elle de tutulur bir şey alamaz olduk. Zilyetimizde sayılası mal parçamız yok. Çocukların gözleri pörttü. Anamsa yıllardır beni evlendirip barklamayı düşünür. Kocadın ya kurban can der. Özüm göçmeden damatlığını bileydim. İyisi mi alıp başımızı gavur ellerine varalım dedim, para edip dönelim. Hem bugünün gününde iyice farz oldu. Nafile ki Haydar içeride. Sen de varsın. Yeni gelinimiz oldun. Durmak yersiz. Emine yüzünün allaşmasını silici hiçbir davranışta bulunmadı. Şaşırtıcı erinlik evresi utancının genç kızlığındaki gibi nasıl teptiğini düşünmemişti bile. O okuyan, yürekli çağdaş bir kızdı. Bu kadın erkek ilişkilerinin söze geçirilmişliği tanışı olmadığı biriyle karşılıklıyken zora sokmuştu ilk kez onu. Haydar'la olan bedensel bütünlenişinin üçüncü kişice saptanmasını kapanarak dinliyordu. Alt üst olmuştu. Bu genç adam onu benimsiyor, sözleriyle bağrına basıyor, kendini Emine'den sorumlu sayıyordu. Çelişkilerinin koyuluğundan gelen bölünmeler dağılıyor, üstüne başına ışıklar yağıyor gibiydi. Ağlamakla gülmek omuz omuzaydılar. Böylesine hiçbir zaman hazır değildi. Sevecenliğin gösterişli törenlerle sunulduğu ortamların insanıydı Emine. Sarsıntıları belki de bundan ötürüydü. Kurbansa düzenli davranışlar bütünlüğü içindeydi. Emine'yi dinlendirici bir yalınlıkla çepeçevre sarıyordu. Bunu da hısmıymış gibi kavrayıcı bir yakınlıkla iletiyor, sözcükleriyle de pekiştiriyordu. Sen de varsın, gelinimizsin. Tutuk evindeki kardeşinden Emine'nin gelinleri olduğunu öğrenip eksiğini gediğini anlamaya gelmişti. Bunun üstüne basıyordu. Ellerinin terlediğini, yüzündeki kızartının solduğunu anladı. Emine coşkunluğunu yatıştırma çabasından ötürü bir iki yutkundu, sesini toparladı. Biz evlenmedik Haydar'la dedi. Evlenmek derken nasıl söyleyeyim, nikahımız yok. Nikah mı? Ha şu hükümet nikahı dediklerini söylüyorsun. Anam hanımın nikahı bizim ta askerliğimize erince mi neydi kıyıldı? Hükümet nikahı tasa mı? Haydar'la sen kavilleşmişsiniz birbirinizle. Ötesine kim ne der ki? Haydar seni bana ısmarlarken demedi şu hükümet nikahını. Bizdendir artık Emine Kurban ağabey dedi. Kara gözlü kardeşim benim. O ne işlediyse iyi işler. Danıştı bana. Dediğimi yap ha kurban ağam dedi. Şu sıra Emine yalnızdır. Arkadaşlarımızın çoğu içeride. Kız da belki yeni dostlar arayacak, danışacak güç de bırakmadılar. Gör halini dedi. İşçiliğim içinde epey anlattı. Bunca yıl sonra demirli terli yerden erip elimi öpmeye davrandı. Eminecan, size olmuşlara özüm ne şaşarım. Bu olanları bir de sizlere gelip diyeydiniz ya. Kafa yorup da öğrenmeye heves edenimiz çıkardı. Çünkü Haydar söyledi, has söyledi ya, mahpus zamındayken değil kardeşim nafile, daha önce olaydı dedim. Öğretmeliydik doğru. Kim kime neyi öğretmeliydi diye düşünmekteyim şimdi. Büyük açıklarımızdan biri de bu. Ben... Bana ağabey desen uygundur. Eğer gönlün ister, heves edersen. Emine saygıyla baktı kurbana. Genç adamın bu sözleri söylerken sıkıldığını, o büyüklük taşan tutumunun ilk kez boşaldığını gördü. Kurbanın karşısında oturmanın sandığı kadar kolay olmadığını da anlayıverdi. Kurban ağırbaşlı olmayı, susmayı ödev gibi yıllarca üstlenen, Türk köylüsünün çektiği zorluğu dışlaştırmayan, örtük durağanlığıyla karşısındaydı. O kıpırtısızlığı aralayan tek şeyin birdenbire ağan gepgenç gülüşleri olduğuna tanıklık ediyordu Emine. Kurban kendisine ağabey denilmesini istemekle yanlış bir şey mi söylediğini araştırırca bakmıştı ona. Evet ağabey demeliydi kuşkusuz. Geldiğinden bu yana sorduğu açık sorulara onca okumuş Emine Yalın kesin yanıtlar veremediğine göre okumuşluğunun yararlarını yeniden düşünmeliydi. Karşısındakine anlaşılır özler sunamadıktan sonra... Kurban abi, girişimimiz halk içindi. Devrim birikimini oluşturma çabamız en uca değin varamazdı kuşkusuz. Yine de Haydar'ın abisi olan kişi bilmeliydi değiştirmeye kalktığımız düzeni. Bazı şeyleri ulaştırmakta yeterli olamadığımız açık. Bundan şimdi Kurban abi, sizin karşınızda içime işleyen bir üzüntü duyuyorum. Üstelik uca gitmekle ne demek istediğim anlaşıldı mı? Yo. Yığınlar için geliştirilecek dili bulamamışız ki nasıl iletişim kurabilelim. Daha açık anlatmaya gayretlensem belki beceririm. Almanya'ya gitmenizin, yurdumuzda barınamayışınızın nedenleri şu. Anadolu'nun ürettiği her şey küçük bir insan azınlığının elinde toplanıyor. Onlar sömürüyorlar sizleri. Aldıklarını salt kendileri için kullanıyorlar. Oysa işçi olmazsa fabrika olmaz. Üzülüp keder etmeyesin Eminecan. Biz de çok zaman var ki düşünüp danışmaktayız kendimizce. Hayvanlarımızın elden gittiğini görürken onların ruh olup uçmadıklarını da biliyoruz. Parası toprağı, ekeneği, biçeneği, tohumu olana gider hayvanlar. Çayırlar, haroslar onlarındır. Gün dönümünden sonra kotana çıkmayla bizim karnımız doymaz ya mal sahibine akar akar. Onlarsa en küçük kotandan büyüğüne varana bizlere muhtaçtırlar. Sonra iş biter, modgamlık yapana, birlikte toprağı derinden kaldırmada en az 4 boyun öküzün ardında çatal çatal tabanları, el ayaları yarılana kalansa birkaç pişimlik aş olsa ne iyi deyip şükreder. İneklerimiz bir zaman 8 kilo yağsız çeçil verirken adım atmaktan kesildiler. Başkasının hayvanını koşsak sahibi hayvanın yalayacağı tuzu bize yarar diye kısar. Haydar 4 satır söylediyse ben 10 kitap anladım. Başımızda kaderimizdir deyip silemediğimiz kara yazıyı tanımamışlık mı olurmuş? Eskiden de padişah sarayında az pişiren değildik ya, şimdi iyiden iyiye tükendik, kuruduk. Kardeşimin başını koyduğu, canını satışa verdiği şey doğrudur belli. Sen Haydar'ın bebeliğini tanır değilsin. Özüm onun yanında tutardım. Has severiz birbirimizi. Şimdi mahpuslardaysa, biz gibiler için girmişse bir gün elbette anlarız. Kız kardeşimiz Hür'ü geçtiğimiz yıl öldü. Toprak ettik. Anamız duyurmayın Haydar'a dedi. O da bir yılı aşkındır uğramaz. Anamız insanlar okudukça bildikçe ası olur dedi. Babanız da nafile bir kitap okuduydu, özünü yitirdiydi. Ben mapusta Hürü'nün öldüğünü demedim Haydar'a. Sen bizim canlarımızın sayısını bil, kadınlarımıza katıldın. Elimiz dar ya, gönül verimimiz boldur. Gönül desen neye yetip neye yetmediğini okumuşsundur, sen bilirsin. İşte hallerimiz bu. Para edip dönmenin yolu nereden geçerse oraya düşmek vacip de Eminecan. Almanyacı olmak vaciptir, olduk. Üste sağlık kağıdımızı da kazandık. Bizi Almanyacı işçi seçenler nereye sürdülerse pek beğendiler. Gövdemiz, elimiz, ciğerimiz, gözümüz pak çıktı. Okumamızsa tam. Emine başı eğik, kurbanın sözcüklerindeki acıyı siliveren güven dolu sesine dalmıştı. Kurbanlı Haydar'ın el ele tutuşmuş açıklık, serin bir ovada genç dağların değişen renklerinin içinde küçük iki nokta benzeri yürüyüşlerini görürceydi. Erzurum Karsillerinde kaldırım içlerinden, sessiz ara sokaklardan, kentlilerin hiç dikkatini çekmeden yürüyen o gencecik iki köylüye belki de bir zamanlar rastlamıştı. Ama çocuklar çabuk unuturlardı. Almanya'ya gitmek için başvuran, Türk işçilerinin geçirdiği sınavların içine sokuyordu bu iki köylü çocuğunu. Sosyoloji öğrencisi olarak araştırmasına konu ettiği yıl görmüştü Alman irtibat bürosunu. Oradaki olanlara karşı duyduğu tepkinin sertliğinden, bedensel ezintisinden kendi de ürküp dona kalmıştı. Yarım Türkçesiyle bekleme yerine havalandırma düzeni bile yaptıklarını anlatan görevlinin yabancı bulanık yüzüne bakamayışı epey sürmüştü. Sıralarını bekleyen işçilerin suskun, sabırlı kalabalığını, dışarıdaki köftecilerin buram buram tüten dumanlarını, çığırtkan çağrılarını o günün canlılığıyla geçiriyordu içinden. Türkler için Almanca, Türkler için Almanca diye haykırıp duran adamın bir bayram yerini anımsatan kırmızı güleç yüzünü, merdivene sıralanmış erkek kalabalığının arasından yol bulup çıkmaya uğraşan, mantolu, başı örtülü çok genç bir kızın kaçamak ürkek bakışlarını geceler boyu unutmamıştı. Sonunda röntgen bakımına sokulan erkek işçilerin olduğu bölüme girmişlerdi. Bir tek iç donuyla sırt sırta, tıkış tıkış bekleşen onca insanın sığıştığı yer, ezik çare duygularıyla karşılıyordu kişiyi. Terden, kokudan, soluk almanın güçleştiği o yeri gören için bir daha unutmak çok güçtü. Tavanında kalorifer ısıtıcılarının kalın donanmış boruları özel bir bezeme gibi duruyordu. Duvarların, kapıların ak boyaları, en alt katta düzenlenmiş irtibat bürosuna üst yanlardan açılmış dar pencerelerden gelen yetersiz ışık, cıvalı lambaların gündüzde yakılmasıyla insan derisi hastalıklı bir görünüme bürünüyordu. Tükenmeyecekmiş sanısını veren borular çokluğunun bükümlerinde hava değişim aygıtlarının erişemediği buharlaşmalar oluyordu. Havalandırma matematiği bunca kalabalığa denk yapılmamıştı ki soluma epey güçlü bu yarı çıplak erkeklerin bekleştiği yerde. Sırası gelen işçileri tek tek denetimden geçiren gürbüz Alman hemşirelerle saçları yandan ayrılıp yatırılmış zayıf gözlüklü Alman doktoru, o doktorun düzenli dikkatini geçen her işçiye ayırdığı bakış süresinin şaşmazlığını kaçırmamıştı Emine. Almanya'ya gidememe korkusunun her türlü köklü töreyi anında silip atan baskın gücünü soyunmuş erkek işçilerde somutlaşmışça görmüştü Emine. Çoğunluğu tarım alanından gelen Anadolu köylüsünün yanmış, kararmış yüzlerine karşın güneş görmemiş vücutlarının solgun, uslu yığınını acıyla çizmişti içine. Röntgene girecek olanların dizisinde adı çağrılanın öne yürürken kısacık bir an çıplaklığını düşünüp kollarını omuzlarına sararca bir davranışta bulunması hepsinde yenileniyordu. Sonra Alman hemşirelerinin "Achtung, halt, Brust!" derken seslerindeki ezici başkalaşım apaçıktı. Türk hükümetiyle yapılmış işçi anlaşmasını Alman doktorun önlerine sürüşüne Emine de arkadaşları da ilgi göstermemeyi yeğlemişlerdi. Daha sonra da doktorun özellikle abartılmış şaşkınlığıyla Türk işçilerinin çoğunun Almanya'ya gidebilmek için neler yaptığını anlatışını duyuyor gibiydi şimdi de. İşçiler sağlık denetimlerinden istenen sonuçları alabilmek için inanılmaz hileler yapıyorlardı. tansiyon yüksekliğine ya da düşüklüğüne karşı dışarıda sorumsuz satılan bazı ilaçları alıp yutmalarını hiç anlayamıyordu Alman doktor. Bu tür ilaçların insanların kalbini kolaylıkla duracağını, bir kalp krizinin nasıl böyle küçümsenebildiğini, iyicil olmasına özendiği yüz devinimleriyle sergiliyordu. Adamın büründüğü acımayı tiksintiyle izliyordu Emine. Vi, varum, varum deyişlerindeki şımarıkça başkalık görünmeyecek gibi değildi. Adamın üstten alan bir tutumla nasıl olur bir hayat vermek iş için? Çünkü biz yapıyoruz, hep kendimiz muayeneleri. Kanda da röntgende de yanılmayız hiç. Alamayız da sizin hastanelerinizden rapor. Federal Almanya hükümetimiz bütün teşkilatıyla seçer işçisini. Hem yabancı işçimiz çok geliyor. Sizinkiler çiftçi, çok iyi olmaz bize. Çiftçide fayda yok. Çünkü Federal Almanya'da var ağır sanayi.
Teknokrasi için yatırım.
Doktora şöyle bir bakıp evet demişti Emine. Federal Almanya haklıdır. Size bir diyeceğimiz yok. Ölmek sorununa gelince siz bilmezsiniz ölmeyi. Ama öldürmeyi bilmekte bir ara üstünüze yoktu. Arkadaşlarının biri yanaşarak Emine'nin elini tutmuştu. Doktor gülümseyerek yönelmişti Emine'ye. Türkçeyi anlamıyordu ya, genç kızın yüzündeki tortulanmayı anlayıvermişti. Belli ki şimdiye değin bu anlamı taşıyan çok yüzle karşılaşmıştı. Konuşmaların çevirisini yapan arkadaşı, "Bir Nazi doktoruyla konuşur gibisin, yapma Emine," demişti. "Ya," demişti Emine, "haklısın, duygusal davranıyorum. Nazilerin ayıbı da çok yakın daha, unutulur gibi değil. Bunlara baksana, geçmiş canavarlıklarından çabuk sıyrılmışlar. Yapmış olanlar bunlar değilse bile pek çabuk unutanlar bunlar. Duvarcı ustalarına nasıl duvar ördüklerini kanıtlamaları için hazırlanmış odaya doğru yönelmişlerdi. Kurban, Almanya'ya gitme hakkını kazanışının ne büyük bir şans olduğunu anlatırken, onunla birlikte sınav işlemlerinin geçtiği her bölümü geziyordu Emine. Yurdunun insanlarının ezik bekleyişlerine yeniden dokunuyor, içi titriyordu. Epeydir tıkanmış coşkularının, öfkelerinin taşmasını sessizleştirerek kurbanı dinliyordu. Sonunda okuma işine geldik, durduk. Ben ilkokul 2'denim. Sağlıktan tam numarayı alınca okumaya soktular. Onlardan 3 Alman bekleşiyorlardı odada.